Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün, bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi, güne bakan çiçeği. Ve güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Güne Bakan'da ilk olarak Avrupalı Türkler köşemiz var. Almanya'ya göçün tarihsel süreci içinde yaşananları İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver hocamızla değerlendireceğiz. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemiz olacak. İş sağlığı ve güvenliği araştırma ve geliştirme enstitüsü başkanlığının yani İSGÜM'ün ve bünyesinde yer alan kişisel koruyucu donanımlar test laboratuvarı, iş hijyeni uygulamaları geliştirme bölümünün faaliyetleri ayrıca meslek hastalıkları konusunda yapılan çalışmaları ve eğitim faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği araştırma ve geliştirme enstitüsü başkanı Sakine Ovacıllı aktaracak bizlere. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programa sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Koynumda bir resmi var, yıllar yılı gizli. Avrupalı Türkler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da Avrupalı Türkler köşemizde İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver hocamızla Almanya'ya göçün tarihsel süreci içinde yaşananları konuşmaya devam ediyoruz. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, değerli Can hocamız bugün Cenevre'de. Dolayısıyla yurt dışı bağlantı kurmak istedik. Ancak sanıyoruz hatta bir sorun oldu. Hocam şu an hatta mısınız?
Hemen. Ben sizi duyuyorum. Tamam. Geliyor mu bilemiyorum.
Şu anda geldi hocam.
Tamam, teşekkür ederim.
Bu arada hocam hangi sebeple yurt dışındasınız, onu da dinleyicilerimizle paylaşalım mı?
İşte girişte söylediğiniz gibi bu Göçmen İşçiler Komitesi'nin toplantıları var.
Evet.
Bu pandemi nedeniyle geçen yıl yapamadık maalesef. Şimdi İsviçre'deki Covid durumu fena değil. Açtılar tekrar Birleşmiş Milletler toplantıları. 2 hafta sürüyor. Bu hafta sonuna kadar devam edecek. Ondan sonra işte biz bu Göçmen İşçiler Konvansiyonu'nun, anlaşma sözleşmesinin işte komitesiyiz. Ülkelerde bunun nasıl uygulandığını inceliyoruz. Ülkeleri bir nevi hani tabiri caizse sigaya çekiyoruz.
Evet.
Uygulamalarını inceliyoruz. Onlara tavsiyelerde bulunuyoruz. Aslında enteresan. Mesela bugün de böyle öğleden sonra çeşitli konularda önemli panel olacak. Yani yarı akademik diyelim. Ama esas itibariyle işte Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bünyesindeki 10 komiteden bir tanesi bizimki.
Evet.
Onun toplantısındayım. İşte başkanlık ediyorum toplantıları. Biraz tabii yorucu falan ama.
Biz de bize yani vakit ayırdığınız için de çok teşekkür ediyoruz değerli hocam.
Çok teşekkür ederim.
Da aslında üstüne biz dinleyicilerimize sizin sesinizde duyurmuş olmak istedik. Zaten programımızda her çarşamba Avrupalı Türkler köşemizde Almanya'ya göçün tarihsel sürecini konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Bugün
de
1973 sonrasına şöyle bir göz atalım bakalım istedik.
Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi göçün, daha doğrusu bu Almanya'ya göçün, Avrupa'ya göçün tarihi aslında bir takım böyle daha henüz açığa çıkmamış gerçekliklerle doludur. Ancak işte tabii üzerine konuştukça, çalıştıkça bunlar da yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Mesela ilk programımızda işte ilk Türk işçilerinin Almanya'ya alınması konusunda Almanya'nın aslında çok da istekli olmadığı, çeşitli kurumların buna karşı olduğu, buna karşılık stratejik sebeplerle Amerika Birleşik Devletleri'nin tam soğuk savaş ortamında Türkiye'den işçi alınmasının uygun olacağını düşündüğünü ve bunun için de hatta bir nevi diyelim baskı yaptığını Almanya'ya gördük. Bunlar tabii daha önce bilinmiyordu. Yavaş yavaş zaman içerisinde ortaya çıkıyor. Dediğim gibi yani göçün tarihini incelemek gerekir. O zaman farklı şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Bir de tabii yorumlar önemli. Mesela 1973 senesinin Kasım'ında zannediyorum 5 Kasım'dı. Yani tarihin tam hatırlayamadım ama birdenbire işte Türkiye'den işçi alımı durduruldu. Önce Almanya, daha sonra diğer ülkeler sıraya girdiler. Bu beklenen bir şey değildi ama yine önceki programımızda dediğim gibi o Ford grevinin etkisi olduğu kanaatindeyim ben şahsen, yani yalnız da değilim ya, yani bu kanaati taşıyan başka gözlemciler de var.
Ama bir açıklama yapılmadı değil mi, hani şu sebepten dolayı?
Ya tabii hayır, yok şey dediler, gerekçe olarak işte petrol krizini öne sürdüler. Yani 1973'te birinci petrol krizi, 74'te ikincisi. O yıllarda biliyorsunuz birdenbire petrol fiyatlarında bir artış oldu. OPEC devredeydi falan. Tamamen petrole bağımlı olan bu sanayileşmiş ülkelerde maalesef böyle bir takım tedbirler almak zor maalesef demeyeyim. Tabii de yani kendi açılarından gerekli gördükleri tedbirleri aldılar. Bu gerekçe olarak gösterildi ama bu gerekçenin yani esasının yüzde kaçını teşkil ettiği konusunda şu anda daha tartışma devam ediyor. Şimdi bakıyorsunuz 73 senesinde birdenbire bizim vatandaşlarımızın gelmesi engellenince Almanya'da yaşayıp da hani Türkiye'ye gideyim sonra tekrar gelirim diyebilen insan kalmadı. Şimdi bu Avrupa Birliği'nin biliyorsunuz tabii uygulaması var, serbest dolaşım. Mesela İtalyan işçileri daha sonra tabii sonra giren Yunanlılar, İspanyollar falan bunlar hani gelirler Avrupa Birliği'ne üye olan Almanya'da ya da başka ülkede bir müddet çalışırlar. Sonra ülkelerine geri dönebilirler. Geri döndükten sonra tekrar gelebilirler falan filan. Şimdi bizim işçilerimiz için o yıllarda da şimdi de gittikten sonra geri dönme imkanı yok. Şimdi onun için de sayıyı azaltalım derken sayının arttığını gördüler. Çünkü 73'ten başlayarak bir aile birleştirme olayı ortaya çıktı. Şimdi Almanya'dan dönerse belki Türkiye'de yeterince imkanları olmayacak, hayatını idame ettiremeyecek. Belki de bilmem 70'te gelmiş falan, 3 senede yeterince işte para da biriktirememiş falan. Yani düşünün yani o amaçlarına ulaşamamış işçilerimiz daha çok orada kalmak için işte gayret ettiler. Ama bu arada tabii aileleri Türkiye'de, o ailelerini de getirme ihtiyacı duydular. Pek haklı olarak yani tabii, insani tabii. sebeplerle. Bu sefer bir aile birleştirmesi meselesi var. Daha önce işte İş ve İşçi Bulma Kurumu ile Alman İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun ortaklaşa yaptığı işçi getirme olayı birdenbire aile birleştirmesiyle artık devlet denetiminin de dışına, devletlerin denetiminin dışına çıktı. İşte ilk başlarda böyle muayene ederek böyle biraz da gayri insani sayılamayacak işte muayene usulleriyle işçileri seçip götürenler birdenbire artık öyle bir şanslarını kalmadığını gördüler ve eşler gelmeye başladı. Nitelikli olanı var, olmayanı var. Arkasından çocuklar geldi. Bu sefer yeni sosyal sorunlar ortaya çıkmaya başladı o ülkeler için. Nedir? Bir kere her şeyden önce konut. Barınma, tabii. Ondan sonra çocukların eğitimi. Ondan sonra insanların geçimi, iş falan. Yani dolayısıyla aslında ben şimdi şöyle geriye baktığım vakit bu işçi alımını durdurmayı neyse hani bir yerde anlayabilirsiniz. Fakat serbest dolaşım hakkının verilmemiş olmasının aslında kendileri açısından da çok yararlı bir iş olmadığını düşünüyorum. Yani bu kararı verirken
diyorsunuz değil mi hocam?
Hayır ya kendileri açısından yani gelen giden olabilir. Sadece orada yaşayanlara verseler bile bu kadar büyük bir işte ne bileyim yani göç olayı yaşanmazdı. Yine bunu eleştirdiğimden değil de yani alınan kararı eleştiriyor kendileri açısından baktığımız vakit. Bunun sonucunda da tabii sayımız arttı. Sayımız artmaya başlayınca bu sefer de işte şöyledir böyledir. Yok entegrasyon, yok işte asimilasyon. Efendim arkasından popülizm, yabancı düşmanlığı falan filan. Bir sürü sorunlar işte böyle birbiri ardına ortaya çıkmış oldu. Bunu bu sorunların çoğunun bir sebebi yine bu işte kabul eden ülkedir yani işçileri kabul eden ülke öyle değerlendirmek lazım. Yoksa ben işçilerimizin, vatandaşlarımızın demeyeyim tabii zaman içerisinde işçilerin yanında başka işlere de girdiler biliyorsunuz. Yani serbest çalışmaya başladılar. İşte hayatın her sahasında boy gösterdiler evet. Gayet başarılı bir şekilde. Bu bizim bu insanlarımızın bir şeyi yok yani günahı suçu yok neticede insani bir şekilde hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Gittikleri ülkeye de katkıda bulunuyorlar falan ama onlar hakkında onlar için onlara karşı birçok söylem geliştirildi falan yani. Şimdi bakın yani geriye doğru baktığınız vakit eğer şey olmuş olsaydı bu dediğim gibi serbest dolaşım ki bu Avrupa Birliği biliyorsunuz 1.12.1986'da bize serbest dolaşım hakkını verecekti. İşte şey ettiler yani sözlerinde durmadılar ahde vefa ilkesini çiğnediler. Ondan sonra şimdi zaten artık baksanıza yani neredeyse hiç bu işler konuşulmuyor falan. Evet. Çünkü öyle bir kanaat oluşturdular ki işte bir açarsak kapıları böyle bir hurra daha. Bütün Türkler gelecek falan. Halbuki öyle bir şey de yok yani aslına bakılırsa. Şimdi bu 1973 ile 83 arası aslında tartışmaların gittikçe koyulaştığı, gittikçe gün yüzüne çıktığı bir dönemdir. Fakat 1983'te 82'nin Ekim ayında hükümet değişti Almanya'da. Helmut Kohl başkanlığında, başbakanlığında CDU, CSU işte o Hristiyan Demokrat partileriyle Birlik partileriyle Hür Demokrat Parti'nin kurduğu koalisyon. Daha doğrusu Hür Demokrat Parti Sosyal Demokrat Parti ile koalisyon kurmuştu. Oradan geçti bu tarafa falan. Ondan sonra şimdi bunlar da gelir gelmez o Helmut Kohl'un başkanlığındaki hükümette bu Türklerin sayısını nasıl azaltırız derdine düştüler. Şimdi bunu yaparken de 1980-84 yıllarında 11 ay sadece yürürlükte kalan bir geri dönüşü teşvik yasası çıkardılar. Dediler ki işte primlerinizi, sigorta primlerinizi ödeyeceğiz. Size 1500 mark, aile fertlerinize bir 500'er mark falan öyle bir şeydi yani yanlış hatırlamıyorsam cüzi bir para. Gidin bu paralarla Türkiye'de kendinize yeni bir hayat kurun falan. Şimdi bu 150-200 bin kişi belki istifade etti diyelim. Hani istifade lafını tırnak içinde söylüyorum. Bu imkandan. Fakat bizim vatandaşlarımız Türkiye'ye dönecek olanlar döndü zaten. Dönmek istiyorlar. Ayrı üstüne de para almış oldular falan ama bunu bir teşvik olayı olarak görmek istemediler. Ve dönenler de böyle bu teşvik dönenler de çok memnun olmadılar bir müddet sonra. Yani Türkiye'nin 1980'lerdeki halini düşünün evet. Yani şimdikiyle alakası yok. Ondan sonra çocukların eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığımız o zaman böyle uyum kursları açmak durumunda kaldı. Çocuklar uyusun falan diye. Anadolu liselerine özel sınıflar yapıldı falan. Fakat bütün bu tedbirlere, bu zorlamalara, bence aslında zorlama diye düşünüyorum. Çünkü gittiler bir daha geri gelemiyorlar falan. Ondan sonra rağmen kısa süre içerisinde gidenlerden çok daha fazla bir sayı Almanya'da belirmiş oldu. Türkiye'den mi geldiler? Hayır işte aile birleştirmesi evet. Belki yani Türkiye'den geldiler tabii de bir yandan da insanlarımız orada yaşamaya devam etmeyi tercih ettiler. Olay böyle olunca aslında bu yapılmış olan yasal değişikliğin de hiç faydası olmadığı ortaya çıktı. Ve 1984'ten sonra 85'ten itibaren Türkiye'de de özel hükümetidir. Almanya'da ve diğer ülkelerde insanlarımızın artık yerleşik olarak sürekli yaşamaya devam edecekleri realitesi kabul edildi. Hem Türkiye'de hem de gittikleri ülkede. Ha o zaman bu sefer söylem de değişmeye başlıyor. Ve yaklaşımlar, yasal şeyler... düzenlemeler arttı. Uygulamalarda da farklılıklar ortaya çıkmaya başladı. Yani şartlara uydurmaya çalıştılar. Fakat çok da başarılı olduklarını söylemek mümkün değil. Sürekli böyle bir kısıtlama, sınırlama noktasından hareket ediliyor. Yani insanların özellikle bir de böyle çok fazla Almanya özellikle kültürel farklılık konusuna çok takılmıştır. O takıntı haline gelmiş yani bir nevi. Ondan sonra tabii öyle olunca da bu sefer ötekileştiriyorsunuz insanları. Yani farklı olan insanları. Farklı derken yani işte dini, dili beraberinde getirdiği yaptı. İşte tabii kuşaklar gelişiyor. Eski kuşakların da beraberinde getirdiği yeni kuşaklara devrettikleri kültürel değerlerin o topluma uymadığı noktasından hareket ederseniz bu sefer ötekileştiriyorsunuz yani. Yemeğiyle ötekileştiriyorsunuz. Tabii bir yandan o olurken öbür tarafta yani giyimiyle, kuşamıyla neyse. Bir yandan da tabii o ülkeye bir zenginlik de katıyor. Kültürel zenginlik katıyor. Şimdi gidin Almanya'ya ya başka bir yere. Sokakta rahatlıkla Türkçe konuşarak bütün dertlerinizi halledebilirsiniz. Evet. Karnınız acıkırsa bir Türk lokantasına girersiniz. İhtiyacınız varsa bir Türk bakkalı bulursunuz. Başınız derde girerse bir Türk avukat bulursunuz. Yani hemen her alanda orada yerleşik hale geldiler. Ondan sonra yani mesela birçok iş yerleri açıldı. 90 bin, 100 bin belki. Ondan sonra insanlarımız orada yerleşik hale geldi. İşte bu yerleşik hale gelmesinin esas sebebi de bu uygulamalar. Yani 73'ten itibaren başlayan uygulamalardır. Bir türlü yani Türkleri gönderelim dediler. Aslında tabii derken bunu böyle açıkça söylemiyorlar falan tabii, ama yani tabii. Kafaların gerisinde var olan şey o siyasal olarak. E şimdi bunu başaramadılar tabii. Bir de o ülkenin içerisinde de böyle düşünmeyen insan da çoktur. Yani böyle demokrasiden yana, farklılıkların kabulünden yana, insan haklarından yana da ciddi bir çoğunluk var. Çoğunluk olmasa bile yani ciddi bir kesim var. Dolayısıyla başarılı olmaları mümkün değil. Mesela dün okudum zannediyorum Frank-Walter Steinmeier, şu andaki Cumhurbaşkanı Almanya'nın, 60 yıl önce gelen işçilere, çok Türk işçilerine çok şey borçluyuz diyor. Yani bunu da böyle kabul eden namuslu insanlar var. Onu kabul etmek lazım. Yani herkes Türklerin aleyhine falan filan değil tabii. Öyle bir şey olmadı. Netice itibariyle böyle bir şey yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Yani bunun tarihi bitmedi henüz. Onu da söylemek lazım. Evet. Şimdi nereye doğru evrilecek? Onu da tabii artık önümüzdeki programlarda tartışabiliriz diye düşünüyorum.
Evet, evet değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sıcak sıcak anlattınız. Tam da belki bu konular şu anda sizin de bulunduğunuz ortamda farklı ülkeler arasında ama yine hep aynı konular konuşuluyordur. Bizim Türkler olarak yaşadıklarımız ve özellikle yurt dışına giden vatandaşlarımızın yaşadıkları diğer ülkeler için de aynıdır, öyle değil mi? Hani onlar da şekilde hep yurtlarını, ailelerini bırakıp başka ülkelere giden
tabii,
insanlar
tabii,
ve siz hep tabii aslında ya, bu konuları konuşuyorsunuz.
İnsani bir şey bu evet. İnsani bir şey yani. Şimdi işte göç komitesinin başkanıyım yani. Evet. Göç konuşumunu sofrada da konuştuk işte az önce. Arkadaşlarımızla tartıştık. İşte aramızda büyükelçiler falan da var. Herkes bunu kabul ediyor. Yani bu bir büyük bir insani şeydir. Nasıl söyleyeyim? Davranıştır bir yerden bir yere gitmek. Tabii mecbur olarak gitmek falan farklı bir şey tabii ama yani insanların bu hepimize ait olan gezegende serbestçe dolaşmaları gibi bir hakkın da var olduğunu artık kabul etmeleri lazım geldiğini düşünüyorum ben.
Evet, evet.
Şahsen.
Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız
ben
için.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Size şu anda o tüm toplantılarda kolaylıklar diliyoruz ve
çok teşekkür ederim.
Bize
çok
de değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine kaldığımız yerden söyleşimize de devam edeceğimizi dinleyicilerimize hatırlatmak isteriz.
Ben de size iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun hocam. Sevgi ve saygılar da. Sevgili dinleyicilerimiz, İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Avrupalı Türkler köşemizde Avrupa'ya göçün tarihsel, özellikle Almanya'ya göçün tarihsel süreci içinde yaşananları, özellikle 1973 Kasım'ında işçi alımının durmasından itibaren yaşananları bugün değerli hocamız aktardı bizlere. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden söyleşimize devam edeceğiz. Güne Bakan devam ediyor.
Eşiden de başımdan kopudum an ayrılık. Aman aman ayrılık, olur yaman ayrılık. Eşiden de başımdan kopudum an ayrılık. Kuşlar uçur göylerde, bülbül sesi dallarda. Harda san yarim harda, gözüm kaldı yollarda. Ardasan yârim harda, gözüm kaldı yollarda. Aşık şirin cana olmuşam divane, azıp gidip dimeni kalmışın yâne yâne. Ele bir gahrimene, gelme bir rehmimene.
Ele bir gahrimene, gelme bir rehmimene.
İçirip zehrimene, doldurup gam geçirip zehrime. İlgarım oldu yalan, bağıma düştü talan. Severdim sevilirdim, biz ayrılık kalan.
İlgarım oldu yalan, bağıma düştü talan. Severdim sevilirdim, biz ayrılık kalan.
Kuşlar çür göllerde, bülbül sesi dallarda. Harda san yarım harda, gözüm kaldı yollarda. Harda san yarım harda, gözüm kaldı yollarda. Aşık şirin can olmuşam divane, atıp gidip hemen kalmışım yane yane. Öyle bir kahri
herkes için iş sağlığı ve güvenliği.
Herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde yayınımız sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Sakine Ovacıllı hanımefendi var. Sayın Ovacıllı, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba Sezin Hanım, teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Ben öncelikle hem size ve başlattığınız bu Herkes İçin İSG programı için TRT Türkiye'nin ses ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm dinleyicilerimiz adına da kurum adına saygıyla selamlıyorum sizi.
Biz çok teşekkür ediyoruz. Görevimiz çünkü herkes için iş sağlığı ve güvenliği gerçekten çok çok önemli bir konu ve biz her hafta çarşamba günleri bu köşemizde bu önemi daha da vurgulamak ve bu kültürü daha da yaymak amacındayız. Biz de size çok teşekkür ediyoruz değerli emekleriniz için. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün bu köşemizde değerli konuğumuzla özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı'nın faaliyetleri üzerinde duracağız. Kısaca İSGÜM olarak adlandırıyoruz, öyle değil mi? Faaliyetlerinden kısaca bahsetmenizi rica edebilir miyiz ilk dakikalarımızda?
Elbette, memnuniyetle. İSGÜM, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı aslında 1969 yılında kuruldu. 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren köklü bir kuruluşumuz. Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışıyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bağlıyız. Burada elbette temel amacımız hem iş sağlığı güvenliğinin ülkemizde geliştirilmesi, aynı zamanda da iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyici faaliyetler yürütmek. Bu alana hizmet ediyoruz. Laboratuvarlarımız, teknik altyapımız, saha deneyimi olan güçlü bir kadromuz var. Sahada ve akademide özellikle ülkemizin saygın bir enstitüsü olarak yer alıyoruz. Aynı zamanda Adana, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Kocaeli'de de 6 bölge laboratuvar müdürlüğümüz var. Faaliyet alanlarımız, çok kısaca bahsedecek olursam biraz sonra zaten detaylarını konuşacağız. Evet. Ölçüm, analiz, test, risk değerlendirmesi, rehberlik, danışmanlık, bilgilendirme, yayın, eğitim gibi geniş bir faaliyet alanımız var. Genel ülkemiz geçmişten geleceğe yarım asırlık güven diyoruz ve bu düşünceyle hareket ediyoruz. Herkes için erişilebilir bilgi üretmek, nitelikli, kaliteli bilgi üretmek ve bunları ulaştırmak, aynı zamanda rehberlik etmek amaçlığında yine yer alıyor. Biz uluslararası olarak da birçok muadili olan bir kuruluşuz aslında. Genellikle ülkelerde de genel müdürlüğümüz gibi politika yapıcı kurumları destekleyen, teknik çalışmalar yürüten enstitüler vardır. Biz de bu amaçla çalışmalarımızı genel müdürlüğümüzün dışarıya bakan, sahaya bakan yüzü olarak gerçekleştiriyoruz. Ben faaliyetlerimizin detayına geçmeden önce aslında programın ismiyle ilgili bir şey de söylemek istiyorum, paylaşmak istiyorum sizinle. Gerçekten çok isabetli bir isim olmuş, isim seçimi olmuş Herkes İçin İSG. Çünkü Hem Birleşmiş Milletler'in hem Dünya Sağlık Örgütü'nün aslında hem kalkınma hedeflerinde hem de sağlık hedeflerinde herkes için sağlık ifadesi kullanılır ve bu anlamda bizim ülkemizde de biz de bunu iş sağlığı güvenliği ile ilgili kendi vizyonumuzu aslında aktarıyoruz. Bunun için hani sizin yayınınızın ismini de gerçekten çok isabetli. Şunu da söylemek istiyorum. 2020 yılıyla beraber aslında bu herkes için sağlık ifadesinin yanına bir de sağlık için herkes ifadesi geldi. Ki bu da ne demek oluyor? Hani siz de açılışta bahsettiğiniz iş sağlığı güvenliği elbette ki hepimiz için çok kıymetli. Ve sonuçlarından sadece yaşayan değil aslında hepimiz toplum olarak etkileniyoruz. Bununla birlikte çalışanları korumak için hepimizin de yapabileceği bir şeyler var. Hepimizin üstüne düşenler var. O nedenle hem herkes için sağlık hem de sağlık için herkesin eline taşın altına koyması gerekiyor. Ben bu anlamda tekrar sizlere gösterdiğiniz sorumlu yayıncılık örneği için de tekrar TRT'mize de elbette teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
Biz çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. İnşallah amacımıza ulaşırız bu yayınlar vesilesiyle.
İnşallah. Ben gerçekten dinleyicilerimizin can kulağıyla dinlemesini isterim çünkü... tam olarak şeyiz böyle, yani tam can kulağı ifadesi çok uygun oluyor çünkü gerçekten cana dokunan bir konu konuşuyoruz. Ve her can kıymetli. Elbette bu her can kıymetli demişken şunu da söylemek lazım. Hani biz de İSKİM olarak genel müdürlüğümüze bağlı bir enstitü olarak hem çeşitli kulvarlarda hizmet ve projelerle bu canları korumak için, kayıplarımızı önlemek için bilinçli ve sorumlu bir şekilde hareket etmeye, hizmet etmeye devam ediyoruz. Çok ana maddeler halinde bahsedecek olursam özellikle iş yerlerinde mesela kimyasalların kullanımı, tehlikeli kimyasalların olması halinde enstitü olarak bunlara izin veriyoruz, kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Diğer bir taraftan eğitim faaliyetlerimizde iş sağlığı güvenliği alanındaki yetişmiş insan kaynağını güçlendiriyoruz. Asbest, pnömokonyoz gibi teknik konularda özellikle eğiticilerimizle destekliyoruz uzmanlarımızı. Diğer taraftan gezici sağlık araçlarımız var ve mesleki sağlık eğitimlerimiz var. Hem sağlık hem güvenlik boyutu var biliyorsunuz. İlk yayınınızda da bunu ele almışsınız. Bu sağlık boyutuyla da ilgili olarak özellikle sahada aktif bir şekilde hizmet sunmaya devam ediyoruz. Ki bu sağlık gözetimi konusunda yakında yeni eğitim fırsatları da sunacağız. Sosyal medyamızı ya da web sitemizi takip ederek dinleyicilerimiz bu eğitim fırsatlarından yararlanabilirler, haberdar olabilirler. Onun dışında iş hijyeni faaliyetleri var. Yine iş sağlığı güvenliğinin çok önemli unsurlarından bir tanesi Sezin Hanım. İş yerinde biliyorsunuz bizim sağlığımız, güvenliğimiz tehlikeye atan aslında birçok faktör var. Evet. Hatta bu faktörlerin bir kısmı evlerimizde de var. Ve bunlara karşı nasıl korunacağız, ne gibi önlemler alacağız? Bu çalışmalar alanında da bizim iş hijyeni adı altında faaliyetlerimiz söz konusu. Yine işin yapılması sırasında kullanılan iş ekipmanları var. Bunlar da yine iş sağlığı güvenliğinin ana maddelerinden bir tanesi. Bizim bu ekipmanları güvenli bir şekilde kullanmamız, kontrollerini yaptırmamız lazım. Bunlarla ilgili bazı düzenleyici ve eğitim ve bilgi verici faaliyetlerimiz var. Bir diğer konuda bu dönemde biliyorsunuz pandemiyle beraber çok maske konuları özellikle hani hepimizin hayatına girdi. Biz bunlara genel adıyla kişisel koruyucu donanım diyoruz ve bu donanımların da gerçekten güvenli olup olmadığını, koruyup korumadığını test ettiğimiz laboratuvarlarımız var.
Maskeler test edildi mi bu arada?
Evet, maske testleriyle ilgili olarak işbirliği yapılan kurumlar var. Biz İSKİM olarak İSKİM bünyesinde yapmıyoruz ancak genel müdürlüğümüz bünyesindeki daire başkanlığımız bu konuyla ilgili olarak testler yapıyor. Yalnız kişisel koruyucu donanımla birlikte burada şunu da açıklamakta fayda var. Kişisel koruyucu donanım dışarıdan gelen bir riske karşı sizi koruyan donanımlar ve kişiler tarafından takılan donanımlardır, giyilen donanımlardır. Bu toz maskesi o şeklinde bilinen, işte hani piyasada N95 adıyla geçen ya da o şekilde bilinen ama aslında toz maskesi ya da partikül maskesi dediğimiz gerçekten dışarıdan gelenlere karşı koruyan maskelerin testleri bakanlığımız tarafından yapılıyor ama yaptırılıyor. Ama onun dışında bizim bu hani kullandığımız günlük hijyen maskelerimiz
cerrahi maske adıyla kullandıklarımız değil mi?
Tıbbi maske olarak kullandıklarımız bu işte pandemi amacıyla kullandığımız o maskeler bizim bakanlığımız kapsamında değil. Ama sağlık çalışanlarımızın bizleri sağlığını korumak için çalışanları o risklere karşı koruyan olan o işte toz maskelerinin testlerini bakanlığımız yapmıyor.
Anladım. Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Buyurun lütfen devam edin.
Onun dışında son olarak da söylemek istedim. Bir de kaza araştırmaları önleme merkezi kuruyoruz enstitümüz bünyesinde. Temel hatlarıyla bu şekilde özetleyebilirim.
Ne zaman kurulacak bu merkez? Özellikle iş kazalarının araştırılmasına yönelik de enstitüce yürütülen faaliyetler de var mı? Ya da olacak mı?
Elbette. İş kazalarıyla ilgili olarak şunu söylemek lazım. Herhalde ilk söylememiz gereken şu, yaşadıklarımızdan ders çıkarmak zorundayız.
Hmm, tabii.
Yani yaşadığımız acıları tekrar yaşamak istemiyorsak, hepimiz bununla ilgili çok travmatik olaylar ülke olarak yaşadık, çok acı olaylar yaşadık. Bunları tekrar yaşamamak adına, kendi çalışanlarımızın güvenliğini sağlayabilmek, koruyabilmek adına gerçekten yaşadıklarımızdan ders çıkarmalı ve öğrenmeliyiz. Aslında iş kazaları araştırma merkezinin kurulması temelde buna hizmet edecek. Nasıl önleriz bu kazaları? Öncelikle yaşadığımız kazalar neden oldu? Neden meydana geldi? Ama burada şu soruyla değil, hani suçlu kimdi sorusuyla değil.
Evet.
Ya da neden olduğu sormalıyız. Altında yatan asıl neden neydi? Eğitimi mi yoktu? Ekipmanı mı eksikti? Güvensiz bir donanım mı kullandı? Hani gerçekten nedenini sorgulayarak bir ilerleme sağlayabiliriz. Kuracağımız iş kazaları araştırma merkezi de buna hizmet edecek, bu amaçla yapılacak. Mevcut durumda yürütülen çeşitli çalıştaylarımızla birlikte, hani bahsettik ya, herkes için İSG ile birlikte, aslında İSG için de herkes tam olarak
evet,
burada devreye giriyor. Bu kazaların araştırılmasıyla ilgili olarak ülkemize yer alabilecek bütün kurumları biz harekete geçirmek istiyoruz. Bunun için kurumlarla hem birebir ikili şekilde, hem karşılıklı, hem birkaç kurumumuzu bir araya getirerek aynı anda ya da hepsini kapsayacak çeşitli çalışmalar, görüşmeler ve çalıştaylar gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Ve bununla birlikte aynı zamanda tabii ki kaza sadece bizde olmuyor ki. Yani iş yerleri, bütün dünya aynı şeyleri yaşıyor.
Tabii.
Aynı kayıpları maalesef onlar da yaşıyorlar. Ve biz bu örnek kaza raporlarını inceliyoruz. Bunlarla ilgili çeşitli çalışmaları ve yayınları dilimize de kazandırdık aynı zamanda. Dinleyicilerimiz ilerlerse, arz ederlerse kendi sosyal medyamızdan ve internet sitelerimizden bu raporlara da ya da bizlere ulaşarak bu raporlara da ulaşabilirler. Bu şekilde bir kök neden analizi yapan, kazaları simüle eden ve kamuoyunu özellikle meşgul eden kazaları inceleyeceğimiz bir merkezle ilgili kuruluş çalışmalarımız devam ediyor.
Bu merkezde yine İSG uzmanları görev yapacaktır değil mi? Yoksa yine kurumlara da uzmanları gönderip hani onlardan mı elemanlar alınacak?
Yok, kurumlardan uzmanlar gönderilip onlardan eleman alınmak şeklinde değil.
Hı hı.
Şu an tabii yapı olarak nereye bağlanacağı çalışılması gereken bir karar vermemiz gereken bir alan. Ancak şu anki mevcut yapı içerisinde bizim genel müdürlüğümüze bağlı bir merkez olarak faaliyet gösteriyor. Bakanlığımız içerisindeki yine kendi uzmanlarımız, teknik personelimiz burada yer alacak. Ama bununla birlikte diğer kurumların da mutlaka işbirliği ve veri paylaşımı gibi ortak çalışmalar içerisinde.
Tabii muhakkak
gerekecek.
Çünkü amaç herkes için olması baştan
aynen
beri söylediğimiz
öyle. Herkes
konu.
Herkes için hep birlikte yapmak yani.
Evet,
doğru
çok söylüyorum. Haklısınız. Şimdi bir de iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri kapsamında ekipmanlardan da bahsettiniz. Bu ekipmanların güvenlik kullanımı elbette çok önemli ve bakanlığımız ve genel müdürlüğümüz de bu konuda çok önemli çalışmalar yürütüyor. Periyodik kontroller de gerçekleştiriliyor bildiğimiz kadarıyla. Enstitünüz tarafından neler yapılıyor bu periyodik kontrollerle ilgili olarak?
Evet, dediğiniz gibi iş ekipmanlarının güvenlik kullanımı gerçekten kazaların önlenmesine çok temel hususlardan bir tanesi. Çünkü iş kazalarının oluşmasındaki temel etkenlerden bir tanesi kullanılan makine ve ekipmanlar. Bizde bir laf var ya, hani işte alet işler el övünür şeklinde.
Evet, evet.
İşte o elin övünebilmesi için o aletin düzgün işlemesi lazım. Yani
evet,
gerçekten düzgün işlemesi lazım. Biz neler yapıyoruz enstitü olarak? Öncelikle bu alanda tabii ki bir mevzuat ve yasal düzenleme gerekliliği vardı. Bununla ilgili çalışmaların içerisinde ekip olarak yer aldık. Aynı zamanda bir yazılım ekipnet sistemi kurduk ve burada bu periyodik kontrollerle ilgili tüm takipleri, izlemeleri yapabiliyoruz. Aslında ekipnet ve iş ekipmanları alanı bizim her tür bilgilendirme, eğitim, denetim, yetkili kişi tanımlama gibi işlemlerimizi özellikle dijital çözümlerden faydalanarak yürüttüğümüz bir alan. Kullanıcılar için oldukça da kolay bir hale getiriyor bu. 2017 yılında aynı zamanda iş ekipmanlarını ayrı bir bölüm olarak yine İSKİM içerisinde yapılandırdık. Bu ekibimiz bizim bir tebliğ çalışması gerçekleştirdi. Ve bunun ardından ülkemize hem periyodik kontrollerin kimliğin tarafından yapılacağı belirlendi. Yani artık her ekipmanı herkes kontrol edemez. O işin uzmanı o alanda eğitimli olması, o alanda deneyimli olması gerekecek, hı hı, eğitimli olması gerekecek. Herkes her şeyi kontrol edemez. Bir, bunu düzenledik. İkincisi, bu periyodik kontrol uzmanlarının eğitimlerinin niteliklerini belirledik. Ve bu eğitimlerin içeriğinin neler olması gerektiğini yine paydaşlarımızı işin içine katarak, bu işin içerisinde yıllardır deneyimli olan kurumlarımızı ve şahısları, uzmanları katarak belirledik. eğitim verecek kurumlarla olan anlaşmalarımızı gerçekleştirdik, protokollerimizi gerçekleştirdik ve şu an o eğitimler belirlediğimiz protokoller çerçevesinde belirlediğimiz içeriklere yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Biz bu eğitimlerin denetimlerini diğer taraftan yapıyoruz. Aynı zamanda bu ekipman denetimlerini yapacak olan, periyodik kontrollerini yapacak olan kişilerin kayıt olması gereken de bir yapı oluşturduk. Hı hı. Ve bu kayıt sistemiyle birlikte 17 Haziran 2021 tarihinden itibaren kalıcı kayıt numarası alınması zorunluluğu da başladı. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım sizin evet. ayrıcılığınızla. 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle şu an ülkemizde 7400 kişi periyodik kontrol yapmaya yetkilidir. Ve burada hizmet alacak olan işverenlerimize özellikle hatırlatmak isteriz. Kayıtlı olmayan kişilerden alınacak hizmetlerin bir geçerliliği yoktur.
Evet, doğru.
Buna dikkat etmelerini istiyoruz. Biz dediğimiz gibi bununla ilgili her tür eğitim, yetkili kişilerin tanımlanması ve denetimi eğitimiyle ilgili olarak bir sistem kurduk. İlerleyen dönemde, ilerleyen süreçte ise artık kişilerin şu anda dediğimiz gibi bir havuzunu oluşturduk. Periyodik kontrol yapan uzman sayılarını test ediyoruz. Önümüzdeki dönemde cihazlar için ve araçlar için, ekipmanlar için bir endüstriyel kimliklendirmeye geçmek yönünde bir düşüncemiz var. Elbette bunlar zaman içerisinde yani hemen bugünden yeni olacak şeyler değiller. Ve aynı zamanda da bu periyodik kontrolleriyle de sınırlı kalmaksızın bakım kaydı, operatör belgesi, risk değerlendirmesi gibi konuları da kapsayacak geniş bir izleme programını hayata geçireceğiz. Bu alandaki çalışmalarımız da böyle. Aynı zamanda güvenlik kullanımdan da bahsettik. Güvenlik kullanım konusunda tabii İSKİM olarak bizim enstitü olarak bir rehberlik etme görevi de kendimize biçiyoruz. Hı hı. Bu konuda da bir paye biçiyoruz. Bu alanda da çeşitli video rehberlerimiz, 6 farklı iş ekipmanı için, iş ekipmanı grubu için video rehber çalışmaları yaptık. Diğer taraftan 5 adet video ve 6 adet animasyon rehber çalışması yaptık. Yani insanlar evet biz sadece mevzuatı hazırlayıp bırakamayız. Bunun uygulanması için de sorumluluğumuz var. O nedenle onlara en kolay nasıl ulaşacaksa...
Daha anlaşılır hale getirmeye de çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla değil
evet,
mi?
Evet kesinlikle kesinlikle. Çok, yani bizim için o mevzuatın karşı tarafa geçebilmesi çok önemli.
Tabii. Orada çünkü herkes hani o mevzuatı okuyacak zamanı da bulamıyor. Hatta böyle küçük küçük evet. yazılar belki okumaktan sıkılıyor ama bir video izlemek ya da birinin rehberliğinde bunu öğrenmek, eğitimini almak çok farklı. Çok çok daha kalıcı bilgiler.
Kalıcı oluyor evet. aynı şekilde aynen. Ve biz yine bu rehberlerin ve videoların oluşturulmasında yine tarafların hem sahanın hem ilgili kurumların katkılarını alıyoruz. Ve sahaya çok dokunuyor bu tarz çalışmalar. Bunu da biliyoruz. O nedenle iş ekipmanları için zaten onlara özel bir YouTube kanalımız da var. Hı hı. Ve bu videolara ve rehberlere oralardan yine ulaşabiliyorlar.
Evet. Bir de onu da dinleyeceğimizi hatırlatmak için yinelemenizi rica edeceğim. Kayıt altına alındığından bahsettiniz ya, o sistem dijitalde bir EkipNet diye bir ismi var. Öyle değil mi? Bunu sisteme, programa mı yüklemeleri gerekiyor? Ne yapmaları gerekiyor kurumların?
EkipNet şöyle, kurumlar değil ama kayıt, periyodik kontrol yapacak kişilerin... Hı hı. EkipNet sistemine kayıtlarını gerçekleştirmeleri
evet.
gerekiyor.
Sistemin adı o.
Evet, sistemin adı, yazılımın adı EkipNet. Siz eğer bu alanda bir periyodik kontrol yapacak bir kişiyseniz buraya kaydınızı tamamlamanız gerekiyor. Eğer yoksa öncesinde bir eğitim almanız lazım. Hı-hı. Eğitiminiz yoksa eğitiminizi alacaksınız. Ardından bu sisteme kaydınızı yaptıracaksınız. Daha öncesinde geçiş süreci için şöyle bir şey tanımlanmıştı. Geçici kayıt numarası alabiliyordunuz. Yani bugün girip hemen sistemden kaydınızı yaptırıp hı hı. ardından bir yıl içerisinde eğitiminizi tamamlayarak kalıcı kayıt numarası alabiliyordunuz. Ancak artık 3 yıl geçti üzerinden bu mevzuatın uyumlaştırma süreci tamamlandı. Ve 17 Haziran'dan bu tarafa da artık önce eğitiminizi tamamlayıp ardından da kayıt yaptırmanız gerekiyor.
Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Ovacılı, yavaş yavaş süremizin sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Bir evet. 3-4 dakikalık süremiz kaldı. Hı hı. Testler de muhakkak yapıyorsunuzdur bu kişisel koruyucu ekipmanlarla ilgili. Kısaca o testlerden bahsetmenizi rica edeceğim ve genel olarak meslek hastalıklarından da bahsederseniz böyle yayınımızı sonlandırmış olalım.
Tabii ki. Şimdi kişisel koruyucu donanımlardan bahsetmiştik biraz önce. Biz bu alanda 5 tane farklı ürün grubunda testler gerçekleştiriyoruz. Göz koruyucular, baş koruyucular, yüksekten düşmeye karşı koruyucu donanımlar, ayak koruyucular ve el koruyucular için nedir? Mesela göz koruyucularda gözlükler vesaire vardır bildiğiniz gibi. Baş evet. koruyucu dediğimizde
baret gelir akla.
İşte yüksekten düşmede tam vücut kuşağıdır. Ayak koruyucu zaten tahmin ediyoruz hepimiz. El koruyucularda aşınmaya, delinmeye, mekanik risklere ya da kimyasallara karşı koruyacak eldivenlerdir. Bunlarla ilgili olarak 2012 yılından bu tarafa böyle bir test gerçekleştiriyoruz. Aslında bizim ülkemizin gururu olan bir laboratuvar çünkü özellikle yüksekten düşmeye karşı koruyucu donanımlar alanında Avrupa'da gerçekten ilk 3'te yer alan laboratuvarlardan, büyüklük ne olarak güzel laboratuvarlardan bir tanesidir. Yine üreticilerimiz ve bir diğer grubumuz da koruyucu kıyafetler. Koruyucu kıyafetlerde de yine testler gerçekleştiriyoruz. Burada hem ısıya dayanımı olan hem de görünürlük testlerini gerçekleştirebiliyoruz. Burada özellikle vurgulamak istediğim nokta şu, üreticisiniz, ürün geliştirmek istiyorsunuz. Belgelendirme süreçlerinde yurt dışında bağımlıysanız eğer, ürün grubunuzun burada bir belgelendirmesi yoksa ya da burada olsa bile devamlı her defasında uygunluk değerlendirme için teste göndermek maliyeti yükseltecektir. Ya da sadece denemek için bir ürün geliştirmek istiyorsunuz. Ürün geliştirme aşamasındasınız henüz, prototipiniz oluşmadı. Ama standartlara uygunluğu ile ilgili mesela fikir edinmek istiyorsunuz. Ya da toplu bir alım yapacaksınız ama aldığınız ürünün gerçekten standartlara uygunluğu konusunda mesela bir göz daha görsün istiyorsunuz. Bu gibi durumlarda yine kurumumuz test hizmetini sunuyor. Bir diğer başlık olarak meslek hastalıklarından bahsedecek olursam hızlıca
son cümle olarak alalım.
Meslek hastalıkları ile ilgili en önemli husus bunların önlenebileceğidir. Siz arada meslek hastalığına yol açan faktörü çektiğinizde bu hastalıkların hepsini önleyebilirsiniz. Biz de bu alanda hem gizlice iş sağlığı araçlarımızla sağlık gözetimleri ve sağlık tetkiklerine yönelik hem sektörel hem risk bazlı, hastalık bazlı çalışmalar yürütüyoruz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Aslında daha konuşulacak o kadar çok konu var ki süremizin sonlanması nedeniyle hepsine yer ayıramadık ama son cümle olarak ne söylemek istersiniz? Hem yapılan faaliyetler, özellikle 2001 yılında yapılan faaliyetler açısından şöyle son bir cümle olarak rica ederim dinleyicilerimiz için.
Son cümle olarak, o zaman son iki cümle olarak şunu söyleyeyim. Bir tanesi danışmanlık hizmetimiz başladı. Ben bundan özellikle bahsetmek istiyorum çünkü iş hijyeninden çok kısaca bahsetmiştik hani hastalığa yol açan faktörler olarak. Bunların iş yerinde ölçümleri nasıl yapılacak, bunların değerlendirmeleri nasıl yapılacak, bu konuda bir planlama yapma noktasında sahanın çok büyük sıkıntı yaşadığının farkındayız ve bu konuda bir danışmanlık hizmeti başlattık. Bundan faydalanabilir uzmanlarımız, iş yerlerimiz, bundan bahsetmek istiyorum. Bir diğer de dediğimiz gibi pnömokonyoz, asbest ve çeşitli sağlık eğitimleri alanında eğitim faaliyetlerimiz de var. Bunları da yine herkes için erişilebilir kılmaya çalışıyoruz. Bu alandaki biz çalışmalarımıza devam ederek herkes için gerekli bilgiye ulaşabileceği bir merkez olma yolunda ilerliyoruz. Sizlerin sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemli. Bunu temin etmek için çalışmaya ve önce insan için varız demeye devam edeceğiz.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun aktardıklarınız için. Öyle de güzel anlattınız ki bu kısacık sürede sesinize solunuza sağlık. Biz de önümüzdeki haftalarda yine herkes için iş sağlığı ve güvenliği konusunda sohbetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben bunları bir sohbet gözüyle görüyorum. Evet, bilgilendirme sohbetleri ama çok çok önemli, çok değerli sohbetler. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ovacılı yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim sizlere, dinleyicilerimize ve tüm ekibinize.
Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, iş sağlığı ve güvenliği, herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Sakine Ovacıllı telefon hattımızın diğer ucundaydı. Enstitü Başkanlığı'nın çalışmalarını konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle bugünkü programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve ben Sezin Zor yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşçakalın. Güne bakan.